Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'de göç ve iltica başladı. Programı Kadri Şenel hazırlıyor. Teknik Masa'da Cihan Aydoğan ve ben İpek Önder. Önümüzdeki yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. Değerli dinleyicilerimiz, son dönemde göç hareketleri bütün dünyada gündemin ilk sıralarına yerleşti. Türkiye hem coğrafi konumu itibariyle hem de komşu ülkelerdeki karışıklıklardan dolayı zorunlu göçün odağındaki ülkelerden biri. Bunun en somut örneği ülkemize çeşitli amaçlarla gelen yabancıların sayısında görülen dikkate değer artış. Bir yılda Türkiye'ye giriş çıkış yapan yabancı sayısı yaklaşık 35 milyonu aşmış durumda. İşte bütün bu gerçeklerden hareketle ülkemizin karşı karşıya kaldığı nüfus hareketlerini çağın gereklerine uygun olarak düzenlemek amacıyla Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girdi. İhtiyaç duyulan yetkin bir kurumsal yapılanma içinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. Bugünkü programımızda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluş amacından ve görevlerinden söz edeceğiz. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Atay Uslu bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Uslu.
Hoş bulduk. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adına tüm dinleyicilere merhaba diliyoruz. Güzel ve iyi günler diliyoruz.
Efendim bizler bugün Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün çalışma faaliyetlerinden, kuruluş amacından söz etmek istiyoruz. Ama önce dilerseniz dünyadaki bu göç hareketlerinin genel bir değerlendirmesini alalım sizlerden. Daha sonra Türkiye'deki yansımaları çerçevesinde bir sohbetimize başlayalım.
Evet İpek Hanım, göç artık hem dünyanın hem de Türkiye'nin bir numaralı gündemi. Hemen her gün televizyonlarda göçmenlerle ilgili haberleri yoğun bir şekilde görüyoruz, duyuyoruz. Dünya televizyonlarında, dünya medyasında da bunları görüyoruz. Bu anlamda Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya üzerinde 250 milyondan fazla bugün göçmen var. Bu ne demek? Dünyanın aslında %4'ü göç ediyor. Aynı hareketlilik Türkiye'de de gözlemleniyor. Türkiye'de yoğun bir şekilde göç alıyor ve göçle ilgileniyor. Şunu ifade edeyim. Türkiye aslında coğrafi ve stratejik konumu, daha önceki tarihi yapısı nedeniyle hep göçmenleri alan bir ülke olmuştur. Bu Osmanlı'da da öyledir. Yani bakıyorsunuz 1400'lü yıllarda Osmanlı'da Yahudileri kabul etmiş, İspanya'dan göçen. Daha sonra yine bakıyorsunuz Çarlık Rusyası'ndan kaçanları kabul etmiş. Arkasından Bolşevik ihtilalinden kaçanları kabul etmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'dan kaçan Yahudileri kabul etmiş. Daha sonra Irak'tan gelenler var. Daha sonra Bosna'dan gelenler, eski Yugoslavya'dan gelenler var. Kosova'dan gelenler var. Ve son yıllarda da Suriye'den gelenler var. Bunun dışında tabii yerleşmek amacıyla, ikamet amacıyla Türkiye'ye gelenler var. Bu anlamda Türkiye'de de yoğun bir hareketlilik var.
Yani göç tarihçesini çok daha gerileri dayandırmak mümkün Türkiye evet. Söz konusu olunca.
Türkiye'nin hem coğrafi konumu bunu artık bugün gerektiriyor. Hem de Türkiye cazip bir ülke haline geldi. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, siyasi istikrar anlamda yaşanabilir bir ülke olunca biz artık çekim unsuru haline geldik. Bir taraftan da Avrupa'ya yakınlığımız dolayısıyla Avrupa'ya geçecek göçmenler için de bir transit geçiş noktasıyız. Şimdi bundan önce Türkiye'de bu tür göçle ilgili süreci yönetmek üzere 50'li yıllarda kabul edilen kanunlar vardı. O yıllarda Türkiye'ye gelen yabancı sayısı 50 bindi. Bugün siz anonsu da geçtiniz. Gelen yabancı sayısı ne oldu? 35 milyon oldu. 50 bin kişi için yazılmış kanunlar ve mevzuat ve yapı varken bir anda Türkiye 35 milyon kişiye ulaşınca Türkiye'de değerlendirdi ve 2013 yılında yeni bir kanun kabul etti. 11 Nisan 2013 tarihinde Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kabul edildi. Ve bu kanun hakikaten çok modern bir kanun. Türkiye'deki göç süreçlerinin tamamının yönetilmesini sağlayacak bütüncül bir bakış açısı getiren bir kanun. İnsan hakları ve hürriyetleri esasına dayanan, hak temelli yaklaşımları kabul eden bir kanun. Öbür taraftan da kamu güvenliğini maksimize etmek isteyen bir kanun. Bu kanunla da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. Bugüne geldik.
Yani kurumsal yapılanmaya da ihtiyaç vardı değil mi? Bu doğrultuda gerçekleşti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'de.
Tabii kurumsal bir yapılanmaya ihtiyaç vardı. Bundan önceki işlemler farklı mevzuatlara göre yapılıyordu. Hatta uluslararası korumayla ilgili bir kanunumuz yoktu. Bu ancak yönetmelikle düzenlenmişti. Yönetmelikle yapılmaya çalışıyordu. Bu da tabii ister istemez bizim özellikle Avrupa Birliği sürecinde 24. fasıl kapsamında yoğun bir eleştiriye maruz kalıyorduk. Bütüncül bir göç yönetimimiz yok diye. Bu kanunla bu eksik tamamlandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden artık bundan sonra insan haklarını yabancılarla ilgili, mültecilerle ilgili iltica konusunda ihlal yoğun bir şekilde ihlal vardı. Bunlar ortadan kalktı, kalkmaya devam ediyor. Bir yapılanma ortaya çıktı. Bundan önce bu işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı Yabancılar Şubesi yapıyordu, Yabancılar Dairesi yapıyordu. Ancak biz 2013 yılında kanun çıktı. 2014 Nisan'dan itibaren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu iş ve işlemleri yapmaya başladı. Şimdi 81 ilde teşkilatlandık. 81 ilde İl Göç Müdürlüğümüz var. Ankara'da 12 dairemiz var. Bu işlemler artık Göç İdaresi Genel Müdürlüğü altında yapılıyor ve devam ediyor.
Çok yeni bir oluşum aslında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Geçen yıldan bu yana neler yaptınız? Kısaca faaliyetlerinizden söz etmek ister misiniz Sayın Usta?
Tabii biz yeni kanunda farklı görevler verilmiş bize. Bunların başında vize ile ilgili hükümler var. Yabancılarla ilgili iş ve işlemler var. Bunun altında da vize ile ilgili ve ikametle ilgili işlemler var. Vize ile ilgili işlemler artık Dışişleri Bakanlığı'yla senkronize bir şekilde devam ettiriliyor. İkinci konu ikamet konusu. 90 günden fazla Türkiye'de kalacaklar. Eğer vize muafiyeti yoksa daha fazla ikamet izni almak zorundalar. Onunla ilgili iş ve işlemlerimiz var. Zaten yasa ikamet konusunda yenilikler getirdi. Bir kere ikamet konusunu basitleştirdi yabancılar için. Bununla ilgili Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tüm işlemleri sanal ortama aldı. E-ikamet üzerinden artık yabancılar başvurularını yapabiliyor, randevularını alabiliyor ve hatta uzatmalarını artık il müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden yapabiliyor. Bununla ilgili Mayıs'ta yeni bir çalışma yaptık. Sanal ortama, internet ortamına geçtik. Şu ana kadar 75 binden fazla 4 ayda internet üzerinden başvuru aldık, işlem yaptık. Oldukça da yabancıların memnun olduğunu görüyoruz. Çünkü kendilerini artık o bürokrasinin içerisinde yoğun bir şekilde mesai harcamalarına gerek kalmıyor. Yeni yasa ikamet konusunda farklılıklar getirdi dedik. İsterseniz onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Daha önce ikamet çeşitleri çok farklıydı ama yeni ikamet çeşitlerimiz artık basitleştirildi. Bir tanesi kısa dönem ikamet izni. Bir yıla kadar izin veriliyor. Çeşitli amaçlarla Türkiye'ye gelenlere veriliyor. Bilimsel amaçla geldiyseniz Türkiye'ye kısa dönem ikamet izni alabilirsiniz. Türkiye'de bir taşınmanız malınız var ve Türkiye'nin güneşinden istifade etmek istiyorsunuz, bir yıl kalmak istiyorum diyorsanız size kısa dönem ikamet izni veriyoruz ki buna Avrupa ülkelerinden yoğun bir talep var. Yine ticaret anlamında Türkiye'ye gelmek isteyenler için bu ikamet türü kullanılıyor. Hizmet içi programa katılacak olanlar, öğrenciler, Türkçe öğrenmek isteyenler veya tedavi amaçlı Türkiye'ye geleceklere kısa dönemli ikamet izinleri veriyoruz. Birinci ikamet türü bu. Bir yıl, bir yıla kadar veriyoruz. İkinci ikamet iznimiz aile ikamet izni. Eşlerden birisi Türkse onlara da yabancı ikamet izni veriyoruz. Bu da iki yıla kadar verilen bir ikamet izni. Üçüncüsü öğrenci ikamet izni. Bugün Türkiye'de yabancı öğrenci sayısı 71'ini geçti. Bu işlemlerle ilgili daha kolay yapılabilmesi için YÖK'le de işbirliği içerisindeyiz. Öbür taraftan yine internet ortamında öğrenci ikamet izninde başvurulması ile ilgili zaten bir sistemimiz var, e-ikamet sistemimiz var. Öğrencilerin Türkiye'de kalışlarını, Türkiye'ye gelişlerini kolaylaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ciddi de değişiklikler yaptık bu yasayla beraber. Ve hatta öğrencilerin bu yasayla yabancı öğrencilerin Türkiye'de çalışma hakları var. Tabii çalışma izni almak koşuluyla. İşte lisans öğrenimi görenler part-time olarak belli süreye kadar Türkiye'de çalışabilecekler. Diğer bir ikamet türü uzun dönem ikamet izni. Türkiye'de en az 8 yıl ikamet edenlere daha sonra sınırsız ikamet izni veriyoruz.
Oturma izni mi anlamına mı geliyor?
Artık ikamet izni, oturma izni anlamında. Evet. Zaten ama her yıl gidip bizden ikamet izni almalarına gerek kalmayacak. 8 yılın belli şartları var. Kesintisiz olarak Türkiye'de bulunmaları gerekiyor. Kanunumuz bunu ifade ediyor, kesintisiz şartlarını. Yine yeteri kadar gelirin olması gerekiyor. İşte sağlık güvencesinin olması gerekiyor. Bunlar sahip olan kişiler Türkiye'de kesintisiz ikamet uzun dönem ikamet izni alabiliyorlar. Artık bir nevi vatandaşlığa geçiş için bir aşama gibi bu, ama vatandaşlık değil tabii. Tabii ki. Bu da önemli bir unsur. Çünkü Türkiye'de uzun yıllardır kalıp çalışanlar veya ikamet edenler var. Bizden olanlar var. Onlara da bu hakkı uzun dönem ikamet izni de veriyoruz. Daha sonraki ikamet türleri insani ikamet izni, diğeri de insan ticareti mağdurları ikamet izni konusu var. Yasanın ikametle ilgili kısmı bu şekilde, getirilen yenilikler bu kadar, bu şekilde. Bundan sonra yasanın diğer kısmında uluslararası koruma kısmı var. Bugün Türkiye'de bununla ilgili dünyada konular konuşuluyor, tartışılıyor. Yani mülteciler, sığınmacılar, şartlı mülteciler, ikincil korumaya tabi tutulma gibi konular var. Biz tabii hemen antiparantez belirteyim. Kanun mülteci ve şartlı mülteci tanımları getiriyor. Avrupa ülkelerinden gelenler için mültecilik statüsü var. Avrupa ülkesi dışında gelenler için şartlı mülteci statüsü var. 1951 yılında yapılan bir Cenevre Sözleşmesi var. O yabancılar için, göç için önemli bir hukuk metnidir. O metinde biz coğrafi bir çekince koymuşuz. Uluslararası anlaşmaya coğrafi çekince koymuşuz. Demişiz ki Avrupa dışından gelenleri biz şartlı mülteci olarak kabul ediyoruz. Bu yasada da o öngörülmüş. Ama bu yasayla sığınmacılar için iltica prosedürü oldukça netleştirildi. Hukuki bir sürece kavuşturuldu. İltica ile ilgili başvuru mekanizmaları açık ve net bir şekilde yazıldı. Hangi mahkemeye başvurulabileceği, kaç gün içerisinde başvurulabileceği gibi tüm metinler var. Hakikaten en başta da söylediğim gibi insan hakları standartına, özgürlük standartlarına uygun bir metin. Tabii başvuru sahiplerinin, uluslararası koruma başvuru sahiplerinin belli hakları var. Yine bu yasada bu haklar var. Eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerine erişim var. Yine onların
sağlık
eğer
hakkı gibi.
Evet. Sağlıkla ilgili konularda biz onların sağlık güvencelerine, eğer ekonomik durumları zayıfsa sağlık güvencelerine kavuşmaları konusunda da devlet kendisi otomatik bir mekanizma kurdu. Başvuru sahipleri artık sağlık bir SGK şemsiyesi altına alınıyorlar. Bunların primleri de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından karşılanıyor. Kanunun diğer maddesi, diğer kısmı da bu. Bununla ilgili süreç devam ediyor. Türkiye'de yaklaşık olarak, yani son 5 yılda 150 bin civarında başvuru var. Bunlarla ilgili değerlendirme süreçleri devam ediyor. Diğer bir konu, kanunla düzenlenen diğer bir konu ve gündemimizi çok meşgul eden bir konu, Suriyeliler konusu. Suriyeliler konusu da kanunda düzenlenmiş durumda. Onun ismi de geçici koruma statüsü. Evet, geçici koruma statüsü kavramı, kelimesi ilk defa bu kanunla hukukumuza girdi ve biz de bununla ilgili işlemleri yapmaya başladık. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak Suriye'den gelenlerle ilgili kayıt işlemleri yapıyoruz. Biyometrik verilerini kayıt altına alıyoruz. Şunu ifade edeyim. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü hızlı bir çalışma yaptı bu konuda. Kayıt işlemleri konusunda. Şu ana kadar 1 milyon 900 binden fazla, yaklaşık 2 milyon kişinin kayıtları yapıldı. Ve bu kayıt işlemleri kısa bir süre önce başlamıştı. Hızlı bir şekilde sonuca ulaşıldı. Bunlarla ilgili bir kısmı tabii geçiş koruma statüsünde olan kişilerin bir kısmı kamplarda kalıyor. Bir kısmı kamp dışında kişiler kamp dışında kalıyor. Kamp içinde kalanlarla ilgili hizmetleri, altyapı hizmetleri AFAD tarafından veriliyor. Onun dışındaki kişilerin kayıt edilmesi. Onların Türkiye'deki geçici kimlik kartlarının verilmesi. Beraberinde geri dönmek isteyenler, gönüllü geri dönüş yapmak isteyenlerle ilgili iş ve işlemlerin yapılması. Biyometrik verilerin alınması. Kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili iş ve işlemleri. Üçüncü ülkelere çıkış işlemleri gibi işlemlerin tamamı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor.
Ve kanunlu hüküm altına alındı değil mi?
Tabii.
Güvence altında artık Suriyeliler.
Suriyelilere kanunla bir statü verildi.
Statü, evet. Geçici koruma statüsü.
Geçici koruma statüsü verildi. Geçici koruma statüsü sonunda onların hak ve yükümlülükleri belirlendi. Kanun diyor ki zaten bunlarla ilgili bir yönetmelik çıkartılır. Bakanlar Kurulu yönetmeliği. Nitekim Bakanlar Kurulu yönetmeliği çıkartıldı. Kimin, hangi kurumun Türkiye Cumhuriyeti'nde ne görevi olduğu yönetmelikle belirlendi. Yönetmelik sonrasında da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Suriye ile ilgili en önemli görevler verildi. Kayıt altına alınması. Onların süre içerisinde biraz önce söylediğim gibi yabancı kimlik numaralarının tahsis edilmesi, beraberinde onlara yabancı kimlik belgelerinin verilmesi işlemleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, genel merkezimiz ve beraberinde de Taşra Teşkilatı tarafından yerine getirilmektedir.
Bu geçici kimlik numaraları verildi ki tüm bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlamış olduğu haklardan yararlanabilsinler.
Aynen, doğru söylüyorsunuz. O kimlik kartları olmayanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı sosyal ve sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Evet. Hatta haberleşme hizmetlerinden bile faydalanamıyorlar belli. Bu kimlik kartlarına sahip olanlar adrese kayıt yaptırırlarsa, adrese kayıt sistemiyle kayıt yaptırdıktan sonra kamu hizmetlerinden yararlanmaya başlıyorlar. Arabaları varsa geçici plakalarını alabiliyorlar.
Aa, ne güzel.
Bu kartlarını alıyorlar.
Evet. Sayın Uslu, dilerseniz bir ara verelim. Aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Atay Uslu bizlerle. Efendim, sizin de bağlı bulunduğunuz bu daireden söz edelim mi biraz da? Uyum ve İletişim Müdürlüğünüzün görevlerinden bahsedelim. Ve az önce de bahsettiğiniz yurtdışı teşkilatlanması söz konusuymuş. Son bilgileri yine sizden almak isteriz.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunumuz, biliyorsunuz, konuştuk üzerine. Evet. Bu kanunun getirdiği yeniliklerden bir tanesi de uyum konusu. Bununla ilgili bir düzenleme var kanunumuzda. Ve bizim kanunumuzdaki uyum düzenlemesi, şunu ifade edeyim başta, ne bir entegrasyon ne bir asimilasyon. Avrupa ülkelerinde bu entegrasyon kelimesi çok kullanılıyor bunun karşılığı olarak, ama entegrasyon kelimesi asimilasyonla çok yan yana getirilmiş ve kirletilmiş bir kelime. Bunun üzerine kanun koyucularımız bu konuda uyum kelimesini benimsemişler. Biz de İngilizce'ye çevirirken bunu harmonization olarak çeviriyoruz. Integration olarak çevirmiyoruz. Bir kere bunu ifade edeyim. Çünkü biz uyumla ilgili yeni bir model ortaya koymak istiyoruz. Şu anda dünyadaki en fazla yabancı mültecinin olduğu ülke Türkiye. Sığınmacının olduğu Türkiye. 2 milyondan fazla sığınmacı var Türkiye. Yine Türkiye'de biraz önce bahsettik. İkamet izinde kalan yabancılar var. Bunların sayıları her yıl artıyor. Geçen yıl bunların sayıları yaklaşık 400 bin kişiye, 370 bin civarında kişiye ikamet izni vermişiz. Bunların sayıları da hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye'de yaşarken toplumun karşılıklı onlarla uyumu söz konusu olacak. İşte kanun bu uyumu düzenlemiş ve yeni bir model öngörmüştür. Biz bu yeni model çerçevesinde çalışıyoruz. Bizdeki uyum, kanunun öngördüğü uyum, bir kere şunu ifade edeyim, gönüllülük esasına dayanıyor. Bir Avrupa ülkesine gidiyorsunuz, dil öğrenmek zorunlu. Bazı sınavlara tabi tutuluyorsunuz oraya göçenler. Ama biz sınavlara tabi tutmuyoruz. Bir kere başlangıçta bunu ifade edeyim. Gönüllülük esasıyla bir uyum programı öngörüyoruz. İkincisi, karşılıklılık var. Yani yabancının topluma veya devlete uyumu değil, devletimizin ve bizim de yabancıya uyumumuz var bu kanunda. Karşılıklı olarak diyor, uyumlarıyla ilgili çalışmalar yapmak diyor. Ve çok daha modern bir anlayış var. Hak temelli bir yaklaşım var. Kanun diyor ki, gelen yabancı üçüncü kişilere ihtiyacı olmadan bu ülkede yaşayabilsin. Bence çok modern bir yaklaşım bu. Yani üçüncü kişiye ihtiyacı olmadan, aracıya ihtiyacı olmadan yaşaması demek, aslında onu birey olarak kabul etmek demek. Bu kanun bunu kabul ediyor ve diyor ki ikinci kişilere ihtiyacı olmadan yaşaması için ona bilgi verilir, beceri kurslarına katılabilir. Türkiye'nin siyasi yapısı, hukuki yapısı, tarihi ve diğer konularda kurslar düzenlenebilir. Bu kişiye kamu hizmetlerinden yararlanması konusunda broşürler, uzaktan eğitim faaliyetleri yapılabilir, çağrı merkezleri kurulabilir. Bununla ilgili dairemize geniş bir görev yüklemiş, misyon yüklemiş ve bununla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Hemen ifade edeyim, mesela çağrı merkezi kurma, bilgi edinme konusunda 157 hattımız şu anda faaliyete geçme noktasında. Deneme çalışmalarımızı yapıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren hatta 157'yi arayan yabancılara Türkiye'de yaşadıkları sorunlar, uyum sorunları, diğer iş ve işlemleri konusundaki sorunlar konusunda bilgi aktaracağız.
Türkçe mi, Arapça mı İngilizce mi nasıl olacak?
Evet,
hangi
çok,
dilde?
Çok çok dille. Türkçe, Arapça, İngilizce ve Rusça dillerinde bu bilgileri ve hizmeti vereceğiz önümüzdeki haftadan itibaren. Bunu da ilk defa radyonuzda paylaşıyoruz. Bu da bir müjde olarak ifade edelim. Uyum konusunda tabii bizim çocuklara yönelik uyum çalışmalarımız var. Göç.gov.tr sitesinden hem bizimle ilgili bilgiler edinebilir dinleyicilerimiz, hem de bunun alt başlığı olan Uyum Çocuk sitesinden, Uyum Çocuk Gov.tr sitesinden çocuklarla ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları görebilirler. Bizim bir karakterimiz var, Muyu karakteri.
Görüyorum şimdi.
Evet, görüyorsunuz. Muyu karakteriyle ilgili yani hikayelerimiz var. Muyu aslında Türkiye'ye gelen göçmenler, Türkiye adaptasyonu, uyumuyla ilgili çalışmalar yapan bir karakter. Onunla ilgili bilgileri de oradan öğrenebilirler, alabilirler. Yurt dışı teşkilatı dediniz. İsterseniz son kez ondan da bahsedelim. Tabii kanun kurulurken yabancılara hizmet vermek üzere kurulmuş bir genel müdürlük ve çıkartılmış bir kanun. Bunun yurt dışı ayağı olması gerekiyor. Biz de yurt dışında 85 ateşe 15 müşavirin atanmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda yine hükümetimizin, devletimizin politikaları çerçevesinde yurt dışı teşkilatı da kurulacak. Ancak en başta dediğimiz gibi 81 ilimizde teşkilatlanmamızı tamamladık. Oralarda göç uzmanı arkadaşlarımız yabancılara hizmet veriyor. Sivil olarak hizmet veriyorlar. Uzman olarak hizmet veriyorlar. Biraz önce de söylediğim gibi güvenlik ve özgürlük dengesini gözeterek hizmet veriyoruz.
İş yükünüz oldukça ağır. Kaç kişilik bir ekiple il ve ilçe teşkilatlanmanız var? Nasıl yapıyorsunuz tüm bu çalışmaları?
Tabii bu kanunumuz bize 3000 kişilik bir teşkilatlanma öngörüyor. Bununla ilgili alım çalışmalarımız, personel alım çalışmaları devam ediyor.
Evet.
Göç uzmanlarına arkadaşlarımız, göç uzman yardımcısı arkadaşlarımız çalışıyor. Şu andaki kadromuz 2000'e yaklaşmış durumda Türkiye'de. Bu sayımız her geçen gün artıyor. Dediğiniz gibi biz kanunu çıkarttığımızda Türkiye'de Suriye meselesi yoktu. Yani onun dışındaki yabancılar vardı. Yaklaşık olarak 400 bin ikamet izniyle gelenler vardı. İşte onun dışında uluslararası koruma başvurusu için Türkiye'ye her yıl başvuran 40 bine yakın kişi vardı. Ama kanun çıktıktan sonra Suriye konusu ortaya çıkınca bir anda bu hedef kitlemiz 2,5 milyonu aştı. Vize konusunda işin içine sokarsak sizin en başta söylediğiniz gibi 35 milyona yaklaştı.
Değil mi? Efendim şimdi Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri sizin de bahsettiğiniz gibi Suriyeli göçmenler. Ülkemize gelen bu insanlar nasıl bir süreçten geçiyor? Öncelikle hangi hizmetlerden yararlanıyor? Siz nasıl ulaşıyorsunuz? Biraz da bu Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalış süreçlerinden söz eder misiniz? Geçici koruma altına alış süreci nasıl işliyor?
Şimdi her süreç kendi içinde farklı işliyor. Bir kere 90 günden az kalanlar için vize sistemi var. Vizeyle geliyorlar. 90 günden fazla kalacaklar için ikamet sistemi var. Vize sistemi e-vize üzerinden Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir işlem şu anda. Ama tabii ki Türkiye girişleri konusunda bizim de burada müdahalemiz oluyor. Diğeri ikamet konusu. Biraz önce söylediniz. İkamet için Türkiye'ye gelen kişiler Türkiye'de kalış nedenlerini belirten sebeplerle beraber bize başvuruyorlar. Şimdi bize gelmelerine gerek yok. İnternet sistemi üzerinden başvurularını yapıyorlar. Biz onlara randevu veriyoruz. Randevu tarihinde belgeleriyle geliyorlar. Kalış amaçlarına uygun ikamet veriyoruz. Ama ikametleri devam ediyor. Süresi bittiyse yine bir e-ikamet üzerinden başvurularını yapıyorlar. Bize gelmeden veya il müdürlüğümüze gitmeden biz onların ikametlerini çıkartıyoruz. Kartlarını basıyoruz. Kartlar Ankara'da basılıyor, ikamet kartları. Daha sonra adreslerine PTT kargoyla gönderiyoruz. Yabancıların kuruma gelmelerine gerek yok. Bundan önceki sistemde kuruma gelip sıra bekliyorlardı. Ama şimdi çok daha insani bir yöntem. Hiç gelmelerine gerek yok. Her şey modern bir şekilde yapılıyor. İkametle ilgili iş ve işlemler bu şekilde. Ama uluslararası korumayla ilgili üçüncü bir konu tabii ki. Uluslararası korumayla ilgili iş ve işlemler bireysel, kişisel başvuru gerektiriyor. Kişilerin bizzat başvurmaları gerekiyor. Onlar da il müdürlerimize başvurarak bireysel uluslararası koruma konusunda başvurularını alıyoruz. Sonra değerlendiriyoruz. Değerlendirme süreci var. Eğer uygun görüyorsak onlara statü veriyoruz. Şartlı mülteci, mülteci veya ikincil koruma gibi statülere sahip oluyorlar. Suriyelilerle ilgili işlemler var tabii ki. Onu biraz söylediniz. Onlar da bizim sahada bulunan ofislerimize geliyorlar ve orada kayıtlarını yaptırıyorlar. Önce biz onlara randevu veriyoruz. Randevu belgeleriyle geliyorlar. kayıtlarını yaptırıyorlar. Kayıtlarını yaptırdıktan sonra
internet ortamından yine yok, bilgilerini
geçici korumada internet koruma. Ortamında bilgi vermiyorlar. Yalnızca başvurularını yapıyorlar. Başvurularını yaptıktan sonra biz ön kayıtları yapıyoruz. Hı. Ön kayıtlardan sonra geliyorlar. Kimlik tespitlerini yapıyoruz. Biyometrik verilerini alıyoruz. Biyometrik verilerinden sonra kendilerine geçici koruma kartlarını veriyoruz.
Evet.
Oradaki sistemde o şekilde işliyor. Geçici koruma kartları da yine kayıt işlemleri de genel müdürlüğümüzün koordinasyonunda 81 ilimizde devam ediyor.
Evet. Şimdi yabancılar için hazırladığınız çağdaş standartlarda pek çok rehber kitap var. Ve bu kitaplardan da bahsetmek ister misiniz? Bu broşürleri nasıl ulaşıyorlar? İnternette de var mı bu kaynak kitapların elektronik ortamda?
Evet, bir tanesi tabii Türkiye'nin yeni göç sistemi. Bununla ilgili bizden istemeler durumunda veya il müdürlüklerimizden istemeler durumunda Türkiye'nin yeni göç sistemini ile ilgili kitapçığı kendilerine ulaştırabiliriz. Yine bunun dijital ortamda da internet sitemizden de erişebilirler. İkinci kitapta Türkiye'ye gelen düzenli göçmenler, yani ikamet alarak kalan göçmenlere yönelik Türkiye'ye hoş geldiniz kitabımız var. Welcome to Türkiye diye.
Evet.
Türkiye'deki evlilikten sağlığa, ulaşımdan basına, eğitimden nüfus hizmetlerine kadar konularda kısa kısa bilgiler var. Bununla ilgili de bir kitabımız var. Bunu da internet ortamından edinebilirler.
Herkese ulaştırmak çok da mümkün görünmüyor. Tabii ki internet ortamında olunca çok daha kolay. Eliniz konunuz dolu geldi buraya. Bunları inceleyeceğiz yayından sonra da. Birkaç dakikalık zamanımız kaldı. Son olarak değinmek istediğiniz konular var mı Sayın Uslu?
Tabii göç zor bir konu. Hiç kimse evinden ayrılmak istemez.
Evet.
Göçün farklı sebepleri vardır. Çeken sebepleri vardır, iten sebepleri vardır. Türkiye'de şu anda göç konusunda artık bir transit ülke değil, bir adeta cazibe ülkesi haline geldi. Çekim
hedef ülke haline geldi. Evet. Hedef ülke
aynı zamanda hedef ülkesi. Tam ifadesi bu. Evet, hedef ülke haline geldi. Biz bunlarla ilgili iş ve işlemleri hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bunların hem ekonomik hayata katılımlarını sağlamak istiyoruz, hem kamu güvenliğini sağlamak istiyoruz, hem de
birlikte yaşamak özgürlük, istiyoruz onları.
Evet, özgürlüklerini maksimize etmek istiyoruz. Ama maalesef tabii her gün görüyorsunuz. Ege'den geçerken, Akdeniz'de geçerken boğulanlar, ölenler var. Yine maalesef ifade edeyim, son 10 yılda Akdeniz'de 25 binden fazla yasa dışı göçmen boğularak öldü.
Bugün Akdeniz
dünyanın belki de en büyük mezarlığı haline geldi. Bunlar yaşanıyor bu ülkemizde. Ama Türkiye, dünya 300 bin Suriyeli'yi alıp almamakta Avrupa konuşurken, tartışırken biz şu anda 2 milyona yakın Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz ben size söyleyeyim. Tabii ki devletin ciddi bir çabası var. Bürokrasinin ciddi bir çabası var. Ama bundan daha önemli bir olay var ortada. Türk toplumu, milletimiz hakikaten merhamet kanallarını, damarlarını açmış durumda. Yabancılara karşı bu merhamet kanallarıyla, komşuluk ilişkileriyle bu ilişkiyi yürütüyor. Görüyorsunuz ki dünyanın hiçbir ülkesi 2 yılda, 3 yılda 2 milyon yabancı alacak ve onu olaysız, ne bileyim, yabancı düşmanlığına götürmeden yönetebilecek. Böyle bir toplum yok. Bu ancak Türkiye'de olur, Anadolu'da olur. Anadolu'nun tarihsel özelliklerinden kaynaklanır. Türk toplumun merhamet damarlarından kaynaklanır. Bu konuda hakikaten ben vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Göçmenleri kollama, göçmenlerle yan yana yaşama konusunda ciddi bir tolerans, hoşgörü var bu toplumda. Bunun devam etmesi gerekiyor. Biz de devlet olarak da bunu en iyi şekilde yönetmek istiyoruz. Hem göçmenlerin yararına yönetmek istiyoruz, hem Türkiye'nin yararına yönetmek istiyoruz. Bununla ilgili ciddi çabalar ortaya kondu. Siyasi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda ciddi bir çaba sarf etti ve kanunu çıkardı. Kanunla ilgili de şunu da ifade edeyim. Bu kanun çıkarken Türkiye'de iktidar partisi ve muhalefet partisi bu kanun üzerinde uzlaştı. Ve kanunda red oyu yok çıkarken. Belki ender kanunlardan bir tanesidir. Yani buna siyasi kanatta hazır bu anlamda ki Türkiye'de şu anda 2 milyon Suriyeli ve onun dışındaki yabancılara gelip ve iş ve işlemleri sorunsuz bir şekilde yürütüyoruz.
Evet. Konuşacak daha çok şey var Sayın Uslu. Bizler sizin dairenizi tanıdık. Uyum ve İletişim Dairesi'ni kısaca tanıdık ama ilerleyen haftalarda sizi tekrar konuk etmek isteriz programımıza. Buradan sözü de almak istiyoruz. O zaman uğurlayacağız sizi yayınımızdan. tekrar gelmek istersiniz siz de değil mi Sayın Uslu?
Tabii bu kadar gündemde olan bir konuda biz de evet. kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Zaten önemli görevlerimizden bir tanesi o. Çünkü kamuoyu konuyu bilecek. Biz onlara aktaracağız süreci ve doğru yöneteceğiz. Doğru yönettiğimiz zaman da Türkiye'de yabancılar da bu işten fayda elde edecekler diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Atay Uslu'yu konuk ettik değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'de göç ve iticanın bu haftalık sonuna geldik. Programı Kadri Şenel hazırladı. Teknik Masa'da Cihan Erdoğan ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşuncaya dek hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.